İyi günler sayın seyirciler. Bir hayata dair programıyla daha yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Sayın Profesör Doktor Ahmet Vefik Alp. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Ahmet Vefik Bey, Türkiye'nin bütün Türkiye'nin yakından tanıdığı çok ünlü bir mimar. Ünlü bir hocamız aynı zamanda kendisi ve siyaset dünyasından da kendisini yine aynı şekilde yakından tanıyoruz. Programa başlamadan önce biraz Ahmet Vefik Bey ile ilgili bilgi vermek istiyorum izninizle. Kendisi hem az önce de belirttiğim gibi mimar, kent bilimci, yüksek mühendis ve doktorumuzda da şehirsel psikolog olarak değil mi? Üzerine yapmışsınız galiba. Şehirsel psikolog unvanı da var kendilerinin. Tekrar hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk.
Ben programımıza başlarken ilk açıkçası şunu merak ediyorum. Hem çocukluk döneminiz nerede ve nasıl geçti? Hem de bu dönem içerisinde mi siz mesleğe karar verdiniz? Yani mimarlık mesleğine sizi iten ne oldu? O dönemlerde böyle bir şey var mıydı kafanıza? Böyle bir proje var mıydı?
Evet. Ben teşekkür ederek başlamak istiyorum konuk ettiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz.
İzleyicilere de sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ben Kalamış'ta doğdum ve halen de oradayım.
Doğru.
Biliyorsunuz şarkılar var. Bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış'tan. Hakikaten çok güzel bir çevreydi. Bugün o eski Kalamış'ı, Fenerbahçe'yi artık bulamıyoruz maalesef.
Evet.
Orada büyüdüm. İlkokul Kızıl Toprak'ta Zühtü Paşa İlkokulu'nda okudum. Tek çocuğum. Hiç kardeşim yok.
Evet.
Yalnızım. Daha sonra o zaman çok popüler olan, çok tercih alan Moda'daki Saint Joseph Erkek Lisesi'ne işte imtihan tabii yeni tabirle sınavları geçerek hazırlık 1'e girdim. Tabii ilginç bir deneyimdi. Bir kere hiç kız yoktu okulda.
Evet.
Ve olmadı da. Yani 8 sene orada biraz böyle izole bir hayat yaşadık. Zaten frerler tarafından ve sörler tarafından yürütülen bir kolejdi. Babam beni oraya demi pansiyoner denilen bir tarzda yazdırdı. O da şuydu. Akşam 4.30'da dersler biterdi. Herkes evine gider ama Leyliler tabii yani
gece
kalanlar, şimdi Leyli ne deniyor bilmiyorum yeni Türkçe'de.
Yatılı mı oluyor?
Yatılılar evet. Kalıyor tabii. Önce bir saatlik teneffüs, eski tabirleri kullanıyorum galiba. Sonra bir etüt, bir saat, 5 dakika bir ara, tekrar bir etüt. Ondan sonra da yemeğe, akşam yemeği ve yatakhanelere gidilirdi.
Yani yatılıydınız öyle
Hayır,
mi?
Hayır. Demi pansiyonerler ikinci etütten sonra saat 7.30'da çıkardı. Eve giderdi ama çok azdık. 1-2 kişi.
Herhalde sizin tek çocuk olmanızda da değil mi? Bunda büyük bir etkendir zannediyorum.
Şimdi ilk günü hatırlıyorum. Zaten böyle işte kilise var içeride. İşte o frerler, sörler onlar o zaman evlenemiyordu. Şimdi o izin bildiğim kadarıyla çıktı. Frerler ve sörler tüm hayatlarını La Salienne denilen bir ekoldü. Öğrencilere ve eğitime hasretmek üzere kurgulanmış, evlilik dahi yasaklanmış bir inanç idi. Şimdi o izin çıktı, evlenebiliyorlar. Yani yumuşatıldı o. Tabii şimdi beni o gece ilk gün babam gelip alacak okuldan. Çok da büyük bir arazide yayılıyor.
Aynı yerde değil mi? Yine şu
aynı
anki
yerde.
Yerinde.
Evet. Moda'da işte yokuş aşağı iniyorsunuz Fenerbahçe stadyumuna doğru o bölgede. Sahile kadar giden büyük bir arazi o zaman almışlar. Şimdi işte birinci etüt oldu. Tabii hep korkarak bakıyoruz. Bir kocaman bir kasket, bir de bir numara büyüktü galiba. Bir burnuma kadar inen, Saint Joseph yazan bir kasket oldu o gün. Korku içinde böyle işte bakıyoruz. Fransızca konuşuyorlar falan. Küçüğüm daha, ilkokulu yeni bitirmişim. İşte ikinci etüt de bitti. İşte benim çıkmam lazım. Birdenbire sıraya dizildi herkes. Ve meşhurdur Saint-Joseph'ler arasında üçüncü karodan. Yani koridorda karolar, yani evet, çiniler var. Duvardan üçüncü çiniden yürümek zorundasınız. Yani ne fazla yakın ne ortaya, üçüncü çiniden. Şimdi herkes dizildi, şeye gidiyor artık, akşam yemeğine.
Evet.
Ben ne yapacağım, şimdi nasıl dışarı çıkacağım? Birdenbire ışıklar söndü. Enteresan. Kapkaranlık o koridorlar. Evet. Hani korku filmi gibi.
Evet.
Ben kala kaldım. Başka kimse de yoktu o etütten. Başka evet, yarı leyli, yarı hmm, yatılı yoktu.
Teksiniz öyle mi?
Tek, hmm, belki başka bir etütte, başka bir kısımda evet, bir iki kişi daha olabilir. Ben orada koridorda, o karanlıkta kaldım. Çok korktum.
Tabii. Küçük bir çocuğun psikolojisi düşünülecek
evet,
olursa.
Yani evet, çok ilk günüm.
Evet.
Sonra tesadüfen bir frer oradan geçiyormuş. Hı-hı. Beni gördü. Türkçe de biliyordu. İşte dedi, demi pansiyoner misiniz? Evet, peki gelin dedi. Elimden tuttu beni, o kasket böyle buramda ve evet, kapıya, bahçeye çıkardım. Bahçeye çıkınca tabii görüyorsunuz, evet, biraz da aydınlıktı ve ben hemen koştum, babam kapıda bekliyordu. O günü hiç unutamıyorum. Öyle başladık, 2 sene hazırlık.
Evet.
Tabii Fransızcayı ana dili gibi öğrendik.
Tabii.
Daha sonra da 6 yıl, 3 orta, 3 liseyi orada bitirdim. Mesleki açıdan evet, bir ailede yüksek mimar Haldun Güleman isimli, bilmiyorum şu anda hayatta mı, muhtemelen kaybetmiş olabiliriz. Annemin bir akrabası vardı. Güzel Sanatlar Akademisi'nde yetişmiş. O sırada Bayramoğlu, bildiğimiz İstanbul'daki o oteli, orada bir otel vardı. Daha Bayramoğlu'nda 1-2 ev vardı. Ya şimdi şehir gibi oldu.
Doğru,
orası.
Evet, evet.
Tuzla Bayramoğlu. Yüksek mimar deniyordu kendisine. O çok hoşuma.
Yüksek olması mı?
Evet, yüksek evet, olması hoşuma.
Çocuk psikolojisiyle özellikle.
Gidiyordu. Ben de mimar olmak istedim.
Evet.
Birkaç kere de görüştük Haldun amcayla diyelim. İşte onun o kalemleri, kırtasiye, pergeller, çok severdim onu. Hı hı. Yani o kalem, kurşun kalemin kokusu tıraş hı hı, edilince, o çizim aletleri.
Ama demek yeteneğiniz de değil mi, yatkınlığınız vardı herhalde ki. Tek başına olmaz zannediyorum.
Şimdi o konuya ayrıca değineyim. Şöyle bir inanç var. Yani iyi resim çizen iyi mimar olur.
Yanlış
hayır,
mı?
Bu yanlış.
Evet, halkta böyle bir şey var.
Evet, evet. Tabii bir artısı var bir mimar için. Yani düşündüğünü, beynindeki imajı resme hemen dökebilmek bir artı.
Evet.
Şey açısından, yani onu takdim edeceği işveren açısından bir artı.
Evet.
Ama iyi mimar olmak doğrudan bununla ilgili değil. Mimarlık tamamen bir mantık işi.
Evet.
Gezmek, görmek çok önemli. Ben... O zaman üniversite imtihanları ayrı ayrıydı. Zaten bu kadar üniversitede yoktu.
Doğru.
İşte ODTÜ vardı, Güzel evet, Sanatlar, İstanbul Teknik, Robert Kolej.
Evet.
Hatırladığım kadarıyla bu
Robert
dördüne
Kolej, girdim. Boğaziçi Üniversitesi.
Boğaziçi evet, şimdi. Hı-hı. Bu dördüne girdim. Fakat en önde Robert Kolej'e girdim. Çünkü Robert Kolej akademik takvimi Amerikan usulü çok erken. Ağustos'ta imtihan yapıyorlardı. Teknik üniversite imtihanları ta Ekimlerde oluyordu. Robert Kolej'e girdim, kazandım ama orada mimarlık yoktu.
Tabii.
İnşaat evet, mühendisliği var. Kazandım ama ne olur ne olmaz diye ötekileri de kazanamayabilirim. Açıkta kalmamak için yazıldım.
Evet.
Orada da bu sefer hazırlığa aldılar. Benim hayatım da hazırlıkla geçti çünkü evet, İngilizce
doğru,
bu sefer
doğru,
eğittim. Evet. Hazırlık bir de tabii çok güzel bir ortamdı. Boğaz'da bu sefer kızlı erkekli. O vahşi hayat bitti yani tamamen erkeklerle. O esasında hakikaten bilemiyordu tabii bakış açılarına göre ama çok sağlıklı değildi. 8 sene tamamen erkek erkeğe doğru, eğitim görünce diğer cinse karşı uzak mı diyeyim, bir korku mu diyeyim yani korkuyorduk yani. Hı. O rahatlık yoktu. O çok zor aşılan bir şeydi ve o dönemdeki Saint Joseph'lilere yani bizim gibi işte Saint Joseph, Saint Benoît, Saint Michel işte aman sen Joseph'le mi bu işte vahşi falan biraz hiç kız görmemiş hayatında gibi tenkitler söylenirdi ve doğruluk payı da vardı.
Zaten bunu değiştirdiler sonra artık şu an sen Joseph'le.
Şu anda evet kızdı erkekti. O da bize çok ilginç geliyor. Şimdi mütevelli heyetindeyim eğitim vakfını falan gidip o sıralarda kızları görmek
değişik.
Ya inanılacak gibi değil rüyada mıyım diyorum. Evet. Boğaziçi yani Robert Kolej tabii kızdı erkekliydi. Başladık orada çok güzel Boğaz'a karşı. Daha sonra teknik üniversite imtihanına girdim. Kazandım mimarlık fakültesine. Ve oraya geçmek istedim. Babam karşı çıktı. Dedi işte Ahmet, Robert Kolej işte Amerika'ya gönderildi.
Bir adı var bile yani.
Adı var o dönemler için yani sene 67'ler, 68'ler. Böylece yaşımı da hissettiğim yaş önemli
tabii
değil
ki,
mi?
Tabii ki kesinlikle.
Ben ısrar ettim. Babam da ısrar etti. Babam bu sefer tuttu. Babam hukuk doktoruydu, avukattı ve Cenevre'de yetişmişti. İhsan Sabri Çağlayangil, rahmetli bey ve o arkadaşları onlar orada doktora yapmışlar. Hukuk doktorası hep beraber. Çok da tanıdığı vardı. Birçok Robert Koleji bitirmiş ve çok üst mesleki makamlara ulaşmış arkadaşlarının çocuklarını getirdi, benle tanıştırdı.
İkna etmek için.
İkna etmek için. İşte birisi Dünya Bankası'nda çalışıyor, birisi Birleşmiş Milletler'de. İşte Ahmet bu okul çok iyidir. İşte buradan hemen atlarsın. Fakat ben mimar olmak istiyorum. İnşaat mühendisliğiyle mimarlığın arasında bir uçurum var.
Evet.
Yani yakın meslek gibi gözüküyor. Ama hayır, inşaat mühendisliği bir hesap olayıdır genelde. Ve bir sorunun cevabı bir tanedir. Formül bir tek cevap verir. Mimarinin zorluğu ve zenginliği bir soruya 1 milyon cevap var. Yani bir arsa size veriyorlar. Siz orada 1 milyon adet farklı tasarım yapabilirsiniz.
Doğru.
Açık, ucu açık. Ve burada güzel sanat var, teknik var, psikoloji var, sosyoloji var. İnsanı bilmeniz lazım. Çünkü insan için çiziyorsunuz.
Doğru.
Yani bir resim değil. İçine insan girip yaşıyor, çalışıyor, eğleniyor, dinleniyor. Ve ben babama rağmen teknik üniversiteye geçtim ve 1971'de önce mimar, sonra da 73'te yüksek mühendis mimar, o yükseğe de kavuştum.
Ama kararlı davranmışsınız yani babanıza rağmen değil mi?
Evet. Onlar da bir şey demiyor tabii.
Tabii.
Ve çok iyi bir talebeydim. Hep pek iyi dereceyle. Hep,
belliydi yani o zamanlar.
Evet.
Bu başarılar.
İlk iki sene biraz bocaladım.
Evet.
Hatta şöyle bir anımı da anlatayım. İşte bizim proje stüdyo dersleri var. Tuzla'da bir otel projesi verdi. Rahmetli Mesut Bey isimli bir profesör. Soyadını unuttum. Ben şimdi çiziyorum. Üstelik Haldun Bey amcam da otel gösterdi yani o Bayramoğlu'nu çizdiği için. Yakın da üstelik. Fakat bir türlü İyi bir şeye çıkaramadım ki bir gün Mesut Evren Hoca böyle işte 15 kişi bir masa etrafında kritik öyle bizim o dersimiz, ana dersimiz atölye yani. Dedi bu nedir dedi bu çizdiğin, ne biçim şeyler çiziyorsun dedi. Arkadaşların zamanını alıyorsun, al götür bunları dedi, bakmayacağım dedi. O benim çok ağrıma.
Evet, şevkinizi kırmıştır tabii.
Kırdı ama müthiş bir motivasyon verdi. Ondan sonra beni kimse tutamadı. Böyle hep birincilik, birincilik.
Evet,
doktora öyle, Amerika öyle. Hep çok hızlı bir şekilde çalıştım. O demek ki hani bir bilmiyorum laf vardı. Bir musibet, bir...
Bir nasihat.
Evet, o Mesut Hoca'nın rahmetli şeyi, o günkü dokunuşu beni şahlandırdı. Ve 73'te... mezun olduğumda yine işte birincilikle rahmetli ordinaryus profesör Emin Onat hocanın Atatürk'ün mozolesinin de mimarı kürsüsüne asistan atadılar. Ve ben genç yaşta hoca oldum.
Evet.
Sonra da Amerika'ya gönderdi üniversite beni. master ve doktora için tekrar.
Master ve doktora Amerika'da mı oldu?
Texas'ta, evet. Evet. Şimdi biz de tabii Texas deyince hemen tabancalar falan burada işte Dallas Texas falan. Oldu. Evet. Bir yerde bir kavga çıksa evet. Burası Texas mı deriz? Tabii değil Texas. Texas çok tabii çiftliklerde falan hala o ananeler var, silahlar, işte boynuzlu arabalar falan ama Houston yani o zamanki evet. Benim gittiğim yer çok ileriydi. Hatta bu hızla büyürse New York'u geçecek deniyordu. İşte orada bu Houston Medical Center yani rahmetli Turgut Özal'ın filan da gittiği tıp merkezi oradaydı. Evet. Hemen onun karşısında da Rice University benim de okuduğum. O da mimaride sürekli ilk onda Amerika'da. Hatta benden sonra yani tanınmış Türklerden Ali Koç Bey oradan gitti mezun oldu. Ben orada işte 2 sene için görevlendirdi beni üniversite. Tabii bütün masraflarımı da sağ olsun üniversite ve devlet karşıladı. Çok pahalı bir üniversiteydi. İşte eski Amerikan Cumhurbaşkanı Bush ailesi falan orada okumuş. Henry Kissinger eski Dışişleri Bakanı orada ders veriyordu. Petrol kralları falan tabii bu özel üniversitede müthiş yardım. Orada çoğumuz biliriz Amerika Birleşik Devletleri'nde özel üniversiteler daha şey revaçta. Evet. Bizdekinin tersine. Çünkü müthiş yardım alıyorlar. Orada bir anane üniversitelere özellikle işte çocuğu olmayan aileler falan milyonlarca dolar.
Bu da araştırma imkanı herhalde değil mi? Araştırma geliştirme.
İşte tabii araştırma, onlara, tabii. Üniversiteyi büyütme, binalar, teçhizat, enstrüman imkanları getiriyor. Üstelik Texas'ta da işte o petrol zenginleri dolayısıyla çok ilerlemiş bir okuldu. Çok da pahalıydı.
Evet.
Sağ olsun devletimiz bana takır takır işte yüz binlerce doları ödedi ki zor günlerde 77'de gittim.
Evet.
Orada da bir anım var. Amerika'ya ayağımı bastığım gün Houston'a çok uzun bir uçak yolculuğuydu tabii. Benim için ve ilkti evet. Belki. Amsterdam üzerinden ve Montreal'den 2 eskalle gittik. Bir karışıklık vardı. Yani indiğim zaman havalimanına insanlar bir garipti. Koşuşmalar, ağlayanlar, ne bileyim birbirine sarılanlar. Allah Allah dedim bu Amerikalılara garip derler ama bu kadar da garip mi bunlar filan. Terminale girdiğimizde anladık ki 1 saat evvel çok ünlü benim de çok sevdiğim Elvis Presley ölmüş.
Evet.
Ve Amerika matemdeydi intiharlar filan.
O gün mü gittiniz siz?
O gün Amerika. Yani 1 saat sonra olmuş, indik evet. Bir nevi durmuştu Amerika. Yani işlemler dahi terminalde çok zor yapıldı. Çünkü herkes şoktaydı. Belki FM kanallarında 200 kanal varsa ilk yüzü de Elvis evet. Çalıyor. Elvis konuşuluyordu.
Evet.
O şekilde ben Amerika'ya
İlginç olmuş yani.
Girdim. Evet. Bir şey Rice University'de tabii mimari ve şehirsel psikoloji alanında çalışmak istiyordum. Yani insanlarla
evet bunu biraz açalım.
Ne yapılı çevre yani inşa edilmiş çevre arasındaki ilişkiler esasında çok zor bir konu. Ünlü psikolog Freud gelene kadar insanın mutluluğu diğer insanlarla ve cemiyetle ve kendinle olan ilişkileri yani canlı varlıklarla olan ilişkiler açısından ölçülmüş. İşte iyisiniz, sağlığınız yerinde, saygın bir konumunuz var cemiyette. İşte eşinizle veya kız arkadaşınızla kendim için söylüyorum veya erkek arkadaşınızla aranız iyi, aileniz iyi, işte varsa çocuklar iyi, mutlusunuz.
Evet.
Paranız da var biraz. Freud hayır demiş. Bu elmanın yarısı. Bir de canlı olmayan, etrafımızı saran mekanlar, mimarlar ve şehirciler tarafından yapılan işte evler, odalar, salonlar, sokaklar, meydanlar, şehirler, bunlarla insanın etkileşimi de insanın mutluluğunu biz farkında olmadan büyük ölçüde şekillendiriyor. Ve başlangıç noktası buydu. Bu nasıl ölçülecek? Yani bir odaya, bir mekana girdiğimiz zaman İşte ah çok güzel, ay ne tatlı bir yer, işte çok çekici, çok sıcak gibi sıfatlar kullanıyoruz. Veya tersi. Evet. Bu kişiden kişiye de değişebiliyor. Peki bunu nasıl bilimsel bir hale sokacağız? Yani ben bir doktora çalışması sonunda dünya üzerindeki mimarların eline ne gibi bir ölçü, bir alet verebilirim ki çizerken insanları mutlu edecek mekanlar, şehirler, yollar, meydanlar çizebilsin. Ana hedef buydu. Tabii zor bir konuydu. Hatta Rice Üniversitesi'nin kadrosu da yeterli şey bulunamadı. Yani doktora yürütecek hocalar, 4 hoca vardı jüride. Evet. Hatırladığım kadarıyla University of Texas'tan ve University of Houston'dan şey alındı. İlave hoca. Hoca alındı. Ama
jüri.
Evet. Jüri başkanı yalnız çok ünlü bir mimardı. Hala evet. Görüşüyoruz. 90 yaşını aştı. Amerika'nın işte Almanya'dan gitmiş Mies van der Rohe diye bildiğimiz çok ünlü modern mimarinin ve rasyonel mimarinin yaratıcısının yanında yetişmiş çok ilginç bir adamdı o da. Yalnız tabii master ve doktora, yani master çoğumuz biliriz 2 yıl filan sürer. Evet. 1 yıllık programlar da var. Doktora ama 4 yıl alır genelde. 2 sene dersler, 2 sene tez. Ben bunun tamamını 16 ayda bitirdim ve bir dünya rekoru da kırdım. Bravo. Oradan da üniversite burs verdi evet. Ayrıca. Bir de 4 ay
hayatınız gidip, başarılarla dolu ve maşallah.
Yani bir açıdan öyle diyebiliriz. 4 ayda çalıştım. Orada evet. Bir şirkete girdim. Nasıl oluyor yani orada? Çok büyük bir şirket. 2000 mimar, evet. Mühendis var.
Pratik olması açısından.
Evet, 22 katlı bir binaydı. Tamamı mimar, mühendis 2000 kişi kadar söylediğim gibi. Nasıl besleniyor bu kadar mimar, mühendis? Yani biz ne bileyim 10 kişiyle zor yürütüyoruz diyelim. Uzak Doğu'ya proje yapıyorlardı. Kral işte Suud Kralı, Dubai şeyhi vesaire oralara daha çok. Oradan gelen para besliyordu. Evet. Orada da bir deneyimim oldu. Sonra döndüm tekrar üniversitedeki kürsüme hoca olarak, bu sefer doktor asistan olarak. Orada 2,5 yıl çalıştıktan sonra bu sefer Kral Fahd Üniversitesi'ne davet üzerine ısrarlı oldu biraz. İstifa ederek. Çünkü izin vermedi rektör bey. O zaman.
Ne gerekçeyle?
Dedi yeni döndün Amerika'dan.
Evet.
Sen dedi şimdi orada öğrendiklerini
paylaşmalısın da.
Öğrencilerine evet. Aktarman evet. Lazımken şimdi sen bir de Suudi Arabistan'a gidiyorsun.
Evet.
İzin vermedi. Ben şey istiyordum, maaşsız izin. Yani kadrom evet, dursun, evet. Gideyim dönünce tekrar devam edeyim.
Sizin için de farklı bir tecrübe olacak çünkü orası değil mi?
Ve oldu da.
Olmuştur.
Yani ben,
çünkü o açıdan niye, düşündünüz yani.
Niye çok doğru bir karar vermişim. Çünkü Suudi Arabistan, bir kere gittiğim Kral Fahd Üniversitesi en iyi üniversitesiydi. Ve dünyanın en iyi hocalarını toplamışlar.
Evet.
Yani amiyane tabirle basmışlar parayı. En iyi hocaları getirmişler. Onlarla çalışıyorsunuz.
Kaç yılına gittiniz?
82'de gittim. 90'da döndüm.
Bayağı kalmışsınız.
Kaldım.
Bu da çok şey bir karar aslında. Önemli bir karar vermişsiniz. Yani
2 yıl için gittim esasında.
Evet, orada yaşamak
zor ama şöyleydi. Bir kere üniversite kampüsü içinde işte bir villa tahsis ettiler. O zaman evet. Evliydim.
Evet.
Bahçeli bir villa, bahçıvanı falan yani bayağı bir izazı ikram oldu. Ve daha rahattı üniversite kampüsü. Bayanlar araba kullanabiliyordu, dışarıda yasak.
Evet.
Üniversite kampüsünde çok yabancı vardı. Onlarla böyle bir şeyimiz oldu. Türkler de vardı. Ben gittiğimde 16 Türk ailesi vardı.
Evet.
Dönerken 60'a çıkmıştı.
Ve yabancılıkta çekmediniz o zaman.
Çekmedik. Evet. Yani zaten işte benim ismimden şey demişler. Ahmet Vefik Paşa'nın torunu geldi. Evet. Ondan sonra böyle bir ilgi oldu. Tabii ama bir tereddüt ettim. Yani çünkü teknik üniversitede kadrolu bir hocayken.
Evet, ciddi bir karar bu.
İstifa etmek.
O riskli kadroyu, ve ciddi bir
evet,
karar.
Oraya girmek için yüzlerce kişi kuyrukta.
Doğru.
Ama hem demin size ifade ettiğim gibi üniversite hocaları çok zengin bir kadroydu. Hem de dışarı çıkıyorsunuz bütün inşaatlara dünyaca ünlü mimarlar, yani petrodoların gücüyle bir laboratuvar, yani en son yani o zaman ülkemizde olmayan teknolojileri orada çok önce ben gördüm. Ama bu kadar uzun kalmayacaktım yine de. Bir avantajı şuydu, 4 ay izindi yazın. Kapıyı kapıyorsunuz, maaşınız işliyor.
O iyiymiş, evet.
Yani bir kendinizi yenilemek açısından oradaki hayata 4 ay. Bir de bir ay şeyde var, işte Ramazan falan girdiğinde sömestr arası. Evet. O zaman da seyahat, işte uzak doğu.
Yani 5 ay mı olmuş oluyor o zaman?
5 ay izin vardı. İşte Kenyalar, safariler, Çinler, Japonyalar, oradan da çok güzel turlar vardı. Ama esas kalmama sebep olan rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal Bey'in o sırada Riyad'da yapılması planlanan Türkiye Büyükelçiliği tesislerinin benim tarafımdan çizilmesi isteğiydi. Bunu bana telefonla kendileri, başbakandı o zaman, söylediler. Ama ben tabii dedim, Sayın Başbakanım şereftir. Çünkü bir özelliği de şuydu, biliyordum zaten o büyükelçilik olayını. Kral Cidde'deki büyükelçiliklerin hepsini birden Riyad'a topladı.
Toplamak istedim, evet.
Ve orada bir diplomatik şehir kurdu.
Evet.
Çok ilginç bir deneyimdi. 2 senede bir çöl, kuşların, bülbüllerin öttüğü bir cennete dönüştü.
İlginç, evet.
100 ülke aynı anda.
Hepsi taşıdı tabii.
Herkese işte parseller ayrılmış. Evet. O genel planlamayı da Hitler'in arkadaşı ve mimarı Albert Speer'in oğlu, o da mimar.
Evet.
Onu görevlendirmiş. Yani onu çağırmışlar. Tabii inanılmaz paralarla bütün o planı o yapmış. Altyapı, peyzaj. Bize de işte buralar sizin arsalarınız, Türkiye, yanımız Amerika, arkamız Cibuti, bu tarafımız Venezuela, karşımız Tunus, hatırlıyorum.
Bayağı hatırlıyorsunuz.
Biraz ötede Kenzo Tange'nin çizdiği Japonya var. Kenzo Tange, biz mimarlar için kitaplarda okuduğumuz modern mimarinin yine öncülerinden. Düşünün, onunla yan yana bina çizeceğim.
Evet.
Ama ben Sayın Başbakanımıza dedim ki, ben burada üniversitede hocayım.
Evet.
Benim sözleşmem böyle dışarıda gidip iş yapmama izin vermez. Yapamam Sayın Cumhurbaşbakanım dedim. Sen merak etme oğlum, ben dedi şimdi kralı arayacağım, izin alacağım. Hı. Tabii aramış. Ve o tabii oradaki kalışı uzattı. Hakikaten
ama
de
bu gerçekten bir onur sizin için.
Sağ olun. 9 bina vardı. Evet. 20 milyon dolar harcandı. Hakikaten Ahan'a aday da gösterdi. Çok başarılı oldu.
Evet.
4 büyükelçi değişti ben o çalışma yaparken. Hepsiyle dost olduk. En sonunda Yaşar Yakış Bey, daha sonra Sayın Abdullah Gül hükümetinde Dışişleri Bakanlığı yapan Yaşar Yakış Bey geldi.
Evet.
O ilk oturmak, yaşamak, rezidansta ona nasip oldu. Hatta küçük bir hikayemiz de olmuştu. Güvercinler geliyor. Bugün öğleyinde konu olmuştu. Binaya güvercinler gelip konuyormuş saçaklara.
Evet.
Yandan da Amerikan Büyükelçisi ziyareti sırasında güvercinler işte rahatsız etmiş yukarıdan.
Evet.
Beni işte niye kuşları düşünmediniz diye sorguya çekti.
Yaşar Bey mi?
Yaşar Yakış Bey. Ben de cevaben şöyle bir mektup yazdım. Dedim, Ekselans Büyükelçi, ne mutlu bana ki güvercinler dünyadaki büyük mimari yapıtlara gelir. İşte katedraller, camiler, işte bizim malum yeni cami falan.
Evet.
Ne mutlu bana dedim. Ayrıca kuş pislemesi de uğra delalet eder, arz ederim dedim. Çok kızmış. Sonra tabii dost olduk.
Hı hı.
Sonra rahmetli Vedat Dolokay Bey geldi oraya. O da işte hep beraber olduk. O bir çözüm bulundu. Esasında hakikaten güvercin pisliği sıkıntılı olabiliyor. Yani asit. Sonra gördüm ve Yaşar Bey'e de biraz hak verdim. Bütün özellikle Avrupa'daki tarihi eserler bir böyle tülle
evet,
korunuyor kuşlardan. Sonra bir şey getirildi, koku saçan bir bant.
Evet.
Kuşların gelmemesi ama benim için yani çölün ortasında evet, kuşlar gelsin evet, diyorduk.
Evet. Bu da bir tecrübe olmuş aynı zamanda değil
tecrübe
mi?
Tecrübe
evet,
oldu ve o yüzden evet, de tabii 8 sene çıktı orada kalışım ama bunun bir yılı izindi. Amerikan üniversitelerinde bir usul var. Çok iyi çalışan hocalara bir yıl maaşlı izin veriliyor.
Evet.
Ben onu da aldım ve onu Türkiye'de kullanmak üzere aldım. Genelde
Amerikan üniversitelerinde dediniz.
Evet. İşte Suudi Arabistan Üniversitesi de onu taklit ediyor.
Evet, o yüzden.
Biliyorsunuz Suudiler biraz
doğru,
Amerikalıları seviyor.
Evet.
Sabbatical leave deniyor buna. Hı hı. Ama dediler ki hocam kendi memleketine vermezler.
Evet.
Yani bilirler ki kendi memleketine gidersen işte orada gene ailenle falan hiç araştırma, geliştirme yani kendine akademik olarak katkıda bulunmayacaksın. Ailevi konulara dalacaksın. Başka ülkelere gitmeni isterler. Zaten her yıl 2-3 hocaya bu şeyi veriyorlar. En iyi çalışan.
Evet.
Ben dedim İstanbul'a gitmek istiyorum. Çünkü şunu yapıyordum. Orada tabii uzun yıllar kalmış oldum ve kendi kendime dedim ki ben evet Türkiye Büyükelçiliği'ni yapıyorum. Yani milletime bir hizmetim var ama bu bana yetmiyor. Ben burada Suudi gençleri eğitiyorum, mimar yapıyorum. Ama ülkeme ne yapıyorum daha
çok
fazla?
Çok güzel bir yaklaşım bu. Çok önemli bunu
vurgulamamız. Ve şunu gördüm.
Evet.
Doğu Arabistan'da
evet,
bir Osmanlı-Türk varlığı olmuş. Ta Basra'dan Katar'a kadar yani Bahreyn'in altında inmiş Osmanlılar.
Evet.
Şimdi Hicaz tarafı yani Mekke, Medine tarafı, Cidde tarafı dini alanlarda olduğu için özellikle bizim açımızdan İngiliz seyyahlar tarafından çok dokümante edilmiş. Yani eser çok.
Evet.
Eskiden Yemen, işte Medine, Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme vesaire, oradaki yapılar vesaire çok doküman var. Ama İran tarafına bakan, yani Basra kıyısına geldiğin zaman Arap Yarımadası'nın hiçbir şey yok doküman.
Doğru.
Böyle oradan buradan bulduğum işte Arapça yazılmış manuskriptler var ama böyle düzgün bir şey yok. Ama ona karşın bir İbrahim Paşa Kalesi var orada.
Evet.
Hatırlarsınız Mekke'de Eccad Kalesi yıkıldı, üzülmüştü.
Tabii ki gayet iyi
hatırlıyorum. Eccad Kalesi, evet, oradaki İbrahim Paşa Kalesi'nin yanında müştemilat kalır. Bu hı, kadar hı, muhteşem evet, bir kale. Yani özetle orada Osmanlılar çok eserler yapmış ama hiç bir zaman bunlar belgelenmemiş.
Evet.
Ben buna soyundum. Dedim
çok
ki,
güzel bir
ben burada yalnız çok yaklaşım, tehlikeli bir görev çünkü resim çekmeniz lazım. Resim yasak. Sura deniyor. Genelde resim şimdi biraz yumuşatıldı.
O derece miydi?
Evet, resim çekmek yasak. Hı hı. Özellikle yani eski bina çektiğinizde çok tepki oluyor. Yani hemen polis gelip tutuklayabiliyor.
Bir bunu de dini kaygılarla mı
evet,
kendince anlatalım?
Yani sura, Allah'ın yarattığı bir şeylerin kopyasını çıkarmak gibi herhalde mi algılanıyordu? Özellikle mahrem yani bir hanımı çektiğiniz zaman işiniz çok zor demektir. Ve beni iki kere de zindana attılar. Şey olmasa rağmen.
Bu gerekçeyle.
Evet. Eski binaları çekiyorsunuz.
Evet.
Siz gidip Avrupa'da, Amerika'da işte Arabistan böyle şey dökülüyor. Halbuki çok kıymetli bizim için.
Evet. Böyle bir propaganda yapılmasından endişe ettiler.
Endişe ediyorlar ama elimde bakanın, Yüksek Öğretim Bakanı'nın yazısı var. Ama ona rağmen bir gece misafir ediyorlar. O yazıları tetkik ediyorlar.
Evet.
Ben de tabii 3 kamerayla böyle 50 derece sıcaklıkta gidiyorum, orada çekiyorum. Bir talebem dedi ki, Doktor Alp dedi, siz ben biliyorum her Perşembe, Cuma, hafta sonları işte gidip Osmanlı eserlerini çekmeye çalışıyorsunuz. Bu İbrahim Paşa Kalesi'nin dedi kral rölevesini hazırlattı Amerikalılara. Yani evet, ölçülü
evet,
projesini, cephe kesit plan.
Taklit mi edilecek acaba o yüzden mi?
İster misiniz evet, bilemiyorum evet, ama kalsın diye arşivde.
Hı hı.
İster misiniz bunu getireyim size dedi. Tabi onun isteği biraz da yüksek not bekliyordu. Evet, ve getirdi. Evet. Şimdi ben oradaki bütün işte başta İbrahim Paşa Kalesi olmak üzere hiçbir yerde yayınlanmamış. Tahmin ediyorum Osmanlı'nın bu an şu an sınırlarımız dışında kalan tüm eserleri dokümante edildi. Bir tek benim o taradığım Al-Hufuf, Al-Hasa denilen işte Bahreyn, Katar bastırdan aşağı o kıyı bir tek bende var. Bir türlü kısmet olup onları bir işte derleyip şey yapamadım. Yayın evet. Bir vakıf filan belki bulursam destek olacak. Evet. Yayınlamak istiyorum.
Ben tekrar cümlenizin içerisine geçen şeye vurgu yapmak istiyorum. Çok önemli çünkü. Dediniz ya kendi ülkeme nasıl faydalı olabilirim?
Evet.
O yüzden İstanbul'a gelmek istedim dediniz. Evet. Bu çok çok önemli çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz efendim. Beyin göçü her zaman için çok konuşulan bir şeydir. Yani ve özellikle de şimdiki gençlerimizde bu bilinç bu derece olmayabiliyor. Genelleme yapmıyorum ama maalesef böyle vakalara çok rastlayabiliyoruz. O yüzden sizin bu yaklaşımınız, o dönem sergilediğiniz bu bilinç son derece önemli. Umarım buradan seyircilerimize de bir şey olur, güzel bir örnek olur evet. Dinleyenler için. Tekrar tebrik ediyorum sizin yaklaşımınızı.
Sağ olun, teşekkür ediyorum.
Peki İstanbul'a döndünüz mü o bir yıllık?
İstanbul'a geldim. Osmanlı evet. Arşivlerinde de orada evet. Yaptığım çalışmayı destekleyen belgeler aradım, buldum.
Evet.
Ve onları işte bir şey haline getirdim, bir kitap taslağı. Ama üniversite onu, Kral Fuat Üniversitesi 100 kopya fotokopi tekniğiyle bastı. Ama tabii renkli vesaire onu şimdi tüm Türk dünyasına ulaştıracak şekilde ve bütün dış büyükelçiliklerimize, turizm ofislerimize gidecek şekilde böyle üç dilde basmak istiyorum. Öyle bir emelim
İnşallah
var.
İnşallah nasip olur.
Kısmet olur. Evet.
Ben özellikle şeyi sormak istiyorum. Sizin önemli projeleriniz, yani size siz yapan eserleriniz diye bir soru sorulsa size ilk aklınıza neler gelir? Çok fazla tabii ki şeyiniz, mutlaka projeniz var ama.
Evet, şimdi benim projelerim ikiye ayrılabilir. Bir kentsel vizyonlar dediğim, özellikle belki daha sonra sorarsınız vakit olursa, İstanbul Büyükşehir için adaylıklarım oldu 4 kez.
Evet, onu sonra soracağım.
Yani
siyasete sonra gireceğim.
Aday, evet, o sırada özellikle ve ondan önce İstanbul doğduğum, büyüdüğüm, gerek İstanbul gerek Türkiye için hazırladığım işte depremle ilgili, ulaşımla ilgili, bu kentsel dönüşümle ilgili kentsel vizyonlar dediğim bir proje grubu var. Bunlar büyük ölçekli işte ulaşım projeleri, şehir yenileme projeleri vesaire. Bir de mimar olarak bina bazında yaptığım evet. Projeler var. İşte bir tanesini zaten saydım. Riyad Büyükelçilik
evet, evet,
tesislerimiz.
Evet.
Rahmetli Özal 2 kere geldi inşaatlar sırasında. Bir de Kenan Evren Bey geldi. Şimdi orada da gene ufak bir anıyı paylaşayım. Siz o konulara ehemmiyet veriyorsunuz. Şimdi bize Albert Speer'in oğlu Büyükelçilik çizilecek bir kitapçık verdiler. Dediler ki Arap mimarisi yapacaksınız Türkiye Büyükelçiliği. Evet. Ve bizi aldılar orada bir şeye götürdüler. Draya denilen böyle terk edilmiş eski Suudluların kökü Necd kabilesinin yaşadığı işte bu mimari istiyoruz dedik.
Bunu yapılacak bütün büyükelçilikler için şart mı koştular?
Evet.
İlginç.
Ve bunu
evet.
Amerika evet. Aynen uyguladı.
Evet.
Ama ben dedim ki ben nasıl bunu yaparım? Yani Türkiye toprağı orası sayılıyor. Türkiye'yi temsil eden binalar var. Ve büyükelçiyle paylaştım. Umut Arık Bey'di o zaman büyükelçimiz. O da benim gibi milliyetçi damarı kabardı. Evet. Yok dedi Ahmet olur evet. Mu böyle şey ya? Dedi evet. Biz ne diye Arap mimarisi yapacağız? Evet. Ama dedim şartname böyle.
Evet.
Sen dedi bildiğin gibi çiz dedi. Ben de bizim bu Boğaz'daki yalılar gibi büyük saçaklar vesaire biraz da Anıtkabir'i andırıyor. Kolonatlar var. Çizdim.
Evet.
Onlardan da hafif dokunuşlar getirdim esasında. Bir evet. Sentez. Fakat hemen reddedildi. Burada bir kere şey ne oluyor dediler. Bu muazzam saçak yok ki orada. Hı-hı. Kutu kutu evler. Umut Bey sen üzülme dedi Ahmet. Dedim nasıl üzülmeyeyim?
Benim... O kadar emek verdiniz.
Emek verdim bir sonra bir sözleşme var. Ceza şartlar süreler var. Kenan Evren Bey Cumhurbaşkanı'ydı ve yanılmıyorsam Casablanca'da İslam zirvesi yapılacaktı. Kral da gidiyor, Kenan Paşa da gidiyor. Umut Bey nasıl yaptıysa bilmiyorum, projeleri Kenan Evren Paşa'ya gönderdi ve o da ikili görüşme sırasında bunları krala onaylatması için ricada bulundu. Ve bizim projeler Kenan Paşa'nın koltuğunun altında Casablanca'ya gitti ve ikili hakikaten görüşme olmuş. Sayın Paşa açmış projeleri, bunlar demiş Safaratıl Türkiye Riyad'da.
Evet.
Kral da o guays guays yani güzel diye başını sallayınca İş biz takır takır o Türk mimarisini orada vurduk.
Bravo.
Yaptık ve inşa ettik. Bayrağı da diktik. O anımı da sizle paylaşmış olduk.
Ama güzel bir anı bu. Evet.
Bu binaları rahmetli Özal çok sevdi ve beni Japonya'ya gönderdi. Japonya'da iki proje istedi. Birisi Tokyo'daki camimizdi. Diğeri de Tokyo'nun kuzeyinde Yamagata bölgesinde bir Türk pavyonu, kirazların yetiştiği bir bölgeydi. Kiraz yetiştiren ülkeler orada yarışıyor. Bir olimpiyat vardı. Ve tesadüf şu ki, ve burada Umut Arık Büyükelçimin önemli katkısı olmuş, kiraz tohumunun Yamagata'ya, oranın kirazları müthiş güzel, Giresun'dan gittiğini ispat etmiş orada, dokümante ederek.
Evet.
Bunun üzerine Japonlar da buna karşı bir jest yapmışlar. Demişler ki o zaman bu olimpiyat köyü var orada. Yabancı ülkelerin sadece kiraz yetiştiren arazileri var. Ama biz size bir bina yapacağız. Parasını da biz vereceğiz. Madem tohum sizden geldi bu Yamagata kirazına, parasını ödeyeceğiz, onu yapın. Bunu da bana verdi.
Düşünas bir tavır sergilemiş onlar
evet.
Da değil mi kendine?
Turgut Bey bunu da benden evet. istedi. Onu yaptık, evet. Başardık.
Bravo.
Şu anda orası turistler için bir şey oldu. Destinasyon.
Evet.
Gidiyorlar o binaya.
Evet.
Çok büyük bir yer değil ama işte Türk müziği çalıyor. Hediyelik eşyalar da satılıyor. Özellikle kiraz mevsiminde orası müthiş bir şey alıyor, turistik dalga alıyor. Bir Türk köyü daha var Japonya'da, başka bir bölgede. Ama şeyi yapamadık, yani daha doğrusu yapıldı da rahmetli Turgut Bey'in istediği şekilde Tokyo Cami olmadı. Tokyo Camii'ni Turgut Bey'i maalesef kaybettik işte o sırada.
Allah rahmet eylesin.
Büyükelçimiz Umut Bey de işte, Umut Bey derken bakın burada bir
şey... Farkındayım.
Evet. Umut Bey de Riyad'dan
evet başka bir geçmiş olması gerekiyor ki evet.
Atandı.
Doğru, evet.
O da ondan tesadüf etti. O çalıştık. Onu da çekmişlerdi geri. Oradaki grup yani İslam cemaati kendine göre bir cami vizyonu vardı. Turgut Bey'in ise farklıydı. Turgut Bey orada sadece, çünkü arsa çok kıymetliydi. O zamanki parayla 100 milyon dolardı arsamız.
Evet, evet.
Sadece cami değil, bir külliye istedi benden. Hı hı. Yani burada dedi devlet büyüklerinin geldiğinde yatacakları yer, kabul yapacakları yer. Yani otelde mesela ben sonra Sayın Tansu Çiller'le de gittim. Imperial Otel'de bakanları kabul ediyordu, Japon bakanlarını.
Evet.
Kendi yerinde kabul etmesi çok önemliymiş. Diplomatik açıdan.
Hı hı.
İşte kütüphaneler, Türk kültürünü tanıtan bir seminer merkezi istedi.
Evet.
Öyle bir proje geliştirildi ama vefatıyla oradaki şey, hayır biz böyle istemiyoruz, bir tek cami istiyoruz ve eski tipik klasik cami tipi olsun, Osmanlı camisi dendi. Onu yapamadım ama Yamagata'daki Türk evini
tabii.
yaptım. O da bir önemli projelerimden biri. Yine şu an Bilişim Vadisi olarak, Türkiye'nin Silikon Vadisi olarak devam edecek olan Gebze'de bir teknoloji parkı projesi var. 3 binamız yapıldı orada.
Evet, Çamlıca Camii için.
Çamlıca Camii için ve Taksim
Camii için
projelerim
evet,
var.
Evet.
Taksim Camii projemiz çok nasıl diyeyim? Kendimi de methediyor gibi olmak
ama
istemiyorum.
Bir gerçek galiba.
Sizin ekranlarınızdan 3 uluslararası ödül aldı. Bir tanesi evet. Dünya Mimarlar Birliği 1.
Bravo.
Ödülü çok önemli.
Evet.
Ve New York Times ve International Herald Tribune gazetelerinde yayınlandı.
Evet.
Çağdaş bir yorum. Çamlıca için Altın Kubbeli Cami diye bilinen bir proje çizdim. O da bir uluslararası ödül aldı.
Tebrik ederim.
Ama Çamlıca'da farklı bir bina. Yani yine klasik Osmanlı cami düşünüldü. Sayın Başbakanımız öyle bir tercih oldu. Benimki biraz daha çağdaş ve yeni bir yorumdu. Şimdi Taksim'i bekliyoruz. Bari evet, Taksim'de daha evet. Çağdaş. Böyle işte Cumhuriyet'i de anımsatan orada biliyorsunuz. Şimdi orada tabii çok zor bir denge var. Bir tarafta Aya Triada Kilisesi var. O Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi'nin çıkışında sağda doğru. Ortada. Muazzam doğru. Bir kilise.
Evet.
Bir o var. Cami arsası o Maksem dediğimiz su deposunun arkasındaki otopark olarak
evet.
Kullanılan alan. Hemen Maksim'in önünde Taksim Anıtı var. Şimdi öyle bir proje çizmelisiniz ki burada da resmi var bu dergide size hediye ettiğim. Bir yandan Taksim Anıtı'nı ezmesin. Orada Atatürk'e ve Cumhuriyet'e saygılı dursun cami. Diğer taraftan da kilise tarafından ezilmesin.
Evet, evet.
Zorlu bir çok denklem
doğru,
içinde
doğru, evet,
başardık. O kadar ödül almasının sebebi de oydu. Ve içinde de yer altına girdik. Arsa çok büyük değildi. Bir dinler müzesi yaptık. Yani semavi dinlerin
çok güzel.
Üç katta
evet.
Müzesi. Yani oraya bütün turistler gelecek. Camiden bağımsız çalışıyor.
Evet.
Bütün dünya orada bir medeniyetlerin kesişmesi. Kültürlerin
güzel
birleşmesi,
evet.
işte Musevilik, Hristiyanlık ve en üstte hepsini de kapsayan belki en mükemmel dinimiz
evet.
İslam'ı anlatan bir müze var
evet.
Yer altında.
Evet.
İşte olmadı. Cami konusuna bazı kesimler çok farklı bakıyor. Bir ön yargı var maalesef.
Evet.
Halbuki mesela dış ülkelere gittiğimizde en önemli meydanda katedral var.
Doğru söylüyorsunuz.
Niye bizde olmasın. Hele böyle ufak Taksim Camii, büyük bir cami değil. Asla da ufak. Üstelik bir çağdaş yorum getiriyoruz. Proje Sayın Başbakanımız da bekliyor.
Evet, dileriz. İnşallah çok güzel bir şey anlattınız bize çünkü. Dileriz hayata geçirilir.
Kısmetse.
İnşallah. Bir de MHP Genel Merkezi projeniz var. Bununla ilgili hemen bir şey okumak istiyorum. Rahmetli Türkeş Bey projeyi size galiba şu şekilde söylüyor. Ahmet Bey oğlum bu bina yalnız MHP genel merkezi olmasın, Türk dünyasının Mekke'si olsun diyerek emanet etmiş. Ve tarafınızdan hazırlanan projeyi çok beğenmiş. Ancak binanın temeli vefatından sonra atılabilmiş. Bununla ilgili birkaç evet şeyinizi alabilir miyim bilgi?
Ben 1990 yılında Türkiye'ye döndüm. İşte şey bitti. Büyükelçilik, Halfat Üniversitesi'ne de tamam dedim artık yani. Bundan sonra Suudlu olacağım. Bari evleneyim burada şey.
Evet.
Orada da 4 tane evlilik yapabiliyorsunuz. Biz onu kaldıramayız biz diye döndüm Türkiye'ye. Döner dönmez işte 1-2 yıl alışma devri falan. Bir sürpriz teklif oldu. Hiç beklemediğim bir şekilde rahmetli Alparslan Türkeş Bey bir heyet gönderdi ve bana İstanbul Büyükşehir Başkanlık adayını 94 yılı için.
Ha, siyasete giriş böyle mi oldu aslında? O zaman
evet.
Böyle bir sorun vardı. Hemen buna girelim öncelikle o zaman.
Evet, ikisini bağlayalım.
Bağlayalım, evet.
Adaylık teklif edildi. Tabii ben epey heyecanlandım. Hoşuma da gitti. Yani yıllardır işte yurt dışındayım. Ülkemle de öyle çok yani girmemişim siyasete filan. Birdenbire böyle İstanbul Büyükşehir adaylığı. Üstelik 94 yılında adaylar müthiş güçlü simalar. Sayın Tayyip Erdoğan aday, Lütfi Zivaneli Bey aday, İlhan Kesici Bey aday, Bedrettin Dalan Bey aday.
Evet.
Eski hemen yeni daha Kültür Bakanımız Ertuğrul Günay aday. Arada da Ahmet Refik Alp böyle giriverdi ve zor bir süreçti benim için. O da Sayın Başbakanımızı da orada tanımak fırsatı oldu. Tabii kazanamadım. O konjektürde işte böyle bir oylar dalgalandı falan aradan Tayyip Erdoğan Bey çıktı.
Evet.
Ve başkan oldu ve oradan da işte bildiğimiz
evet.
süreç devam etti bugüne kadar. Daha sonra 99'da tekrar aday oldum. Bu sefer Türkeş Bey yoktu, Bahçeli Bey ile oldu. Oğuz'da da MHP'nin en yüksek oyunu İstanbul'da bugüne kadar, benden sonraki dönemler dahil. Yani mesela bu sene %4 alınabildi.
Evet.
Ondan önce de 5'ti. %8'e kadar çektim projeler. Hı, işte.
Ciddi bir başarı.
Evet. Bu arada rahmetli Başbu beni çok sevdi. Ve bu basına işte Veliaht, Ahmet Vefik Alp, işte Prensi gazetelerde işte yazmaya başladı. Hakikaten dikkat çekecek derecede beni şey yapıyordu. Yani öne çıkarıyordu. Nereye gitse yanında, Almanya'ya gidiyoruz beni yanında. Tabii buna tepki de olmuyor değildi. Bizim siyaset biliyorsunuz. Şimdi evet. Orada yıllardır...
Yıllarını dirsek, vermiş insanlar.
Evet var birdenbire tepeden inme. Bu Ahmet Vefik Alp üstelik Saint Joseph'te okumuş papaz evet. okulunda. Bir de gitar çalıyor. Efendim açık araba kullanıyor. Bu nasıl iştir filan. Tabii öyle tepkiler de oldu. Ama sonunda ülkücü camia.
Benimsedi mi?
Çok sevdi beni.
Çok önemli.
Hala da çok seviyor. Çok güzel. Her evet. akşam binlerce mesaj şu ne anda güzel, alıyorum. Evet. Gerek MHP teşkilatı, gerek Ülkücü Camia, Türkeş Bey gibi zaten Türkeş'in emaneti diye bakıyorlar.
Çok önemli bir şey bu. Çok güzel sizin adınıza.
Söylediğiniz gibi başka konuşmalar da aksetti bana. Türkeş Bey'in benimle ilgili işte Milliyet Gazetesi'de bir resmim çıkmış gitar çalarken yanındaki bey, Çınar Bey galiba ismi, bakın demiş başvurum sizin aday çok entelektüel filan. O demiş bize bir lütuf olarak geldi diye. Evet. Çok beni böyle çok öne çıkardı ve böyle büyük yemekler olurdu. İşte eşiyle beraber otururdu. Böyle tozlar çok severdi. İşte kekik, tarçın, nane hep önünde böyle rengarenk. Onu hiç unutamam. Şimdi gelir herkes elini öperdi rahmetli Başbuğ'un. Ben geldiğimde ayağa kalkar.
İlminize de hürmet var
evet,
burada mutlaka.
Bana
evet,
değil.
Evet, evet.
Bilgime,
çok güzel.
İlmime.
Evet, bu da aslında kendi büyüklüğünün bir göstergesi
evet,
değil mi?
Dizleri rahatsız olmasına rağmen.
Evet.
Çok sevdi ve bir söylentiye göre Metin Çetin isimli, yanılmıyorsam özel kalem müdürü meclisteki, demiş ki bu biz yeni bir genel merkez lazım. Hep kiradayız. Bunu öne alalım. Bu hoca kendini göstersin demiş. Yani biraz da
evet.
genel merkezin yapımını ben bir an evvel hani eserimi ortaya çıkarıp kendimi göstereyim diye öne
almış,
aldığını
almış, evet.
Metin Çetin Bey'den duydum. O hayatta genç de yani
evet.
Bizi belki dinler. Ve bana dedi ki sizin de ifade ettiğiniz gibi bir genel merkezin ötesinde tüm Türk dünyasının Mekke'si olsun.
Evet.
Bu bina dedi.
Evet.
Ve öyle bir program istedi ki benden. İşte auditorium 750 kişi, müze, şu bu. Bir baktım sığmıyor şeye. Arsaya.
Evet.
İman durumu belli. Metrekare belli. Sığmıyor. Kalktım gittim şeye Çankaya Belediye Başkanı'na. Şimdi o da CHP'li.
Evet.
Doğan Taşdelen miydi? Unuttum adını. Koyu bir CHP'liydi. Dedi hocam dedi ben onlara bir milimetre kare vermem dedi. MHP, CHP
evet,
şeyi.
Evet,
ama dedi biz sizi çok seviyoruz dedi.
Evet.
Yapalım bir
ne güzel
yardım.
Bakın evet.
Ve aşağı yukarı imar haklarını ikiye katladık oranın. Ve yaptığımız çalışma ben 3 proje hazırladım.
Evet.
Yani seçim imkanı da bırakayım diye kendilerine. 3 ayrı proje hazırlandı. 3 de maket yapıldı ve arz ettim. O baktı, dolaştı, etti, seçti birini ama söylemedi. Çok demokratik bir tavırla Merkez Yürütme Kurulu'na getirdi maketleri.
Evet.
Sandığı koydu.
Oylama mı?
Oylama yaptı.
İlginç olmuş.
1, 2, 3. Herkes oylasın dedi. Herkes sanki seçim var gibi yazdı kağıdı attı.
Evet.
Ve onun seçtiği sonradan anladık ki %70 küsur oyla evet. birinci geldi. Ve o binayı çok sevdi. Maalesef ani kaybı, zamansız kaybı nedeniyle temeline ulaşamadı. Fakat Sayın Bahçeli Bey onun o vasiyetini ve benim eserimi yapma konusunda gayretkar oldu. O yüzden müteşekkirim. Her ne kadar daha sonra bunu da ilk defa yani sizle belki buradan söylüyorum. Bir kopma oldu partiden, bir kırgınlık oldu üst düzeyde. Ama Sayın Bahçeli'nin o harekatı tabii büyük bir övgü hak ediyor.
Evet.
Başbuğ'un yani imkanlar, maddi imkanlar sıkıntılı olmasına rağmen çünkü o binaya da bir 20-25 milyon dolara yakın para harcandı. Zor bir binaydı.
Tabii.
25-30 bin metrekare alan var. Yerin altına girdik. Bunu yapalım hocam dedi. Türkeş Bey'in isteği dedi. Sizin eseriniz. Ve epey zor da olsa yaptık, başardık ve evvelki yıl Avrupa'nın en iyi kamu binası seçildi. Ben de Londra'ya gittim,
evet.
Ödül aldım, plaket aldım, alkışlar aldım, geldim.
Bu... Siz zaten anladığım kadarıyla bol bol ödül ve bol bol alkışlara alışıksınız.
Ödül çok, para yok.
Öyle mi?
Evet, evet. Öyle.
Ama bu da önemli.
Teşekkür ediyorum. MHP binası hakikaten üstten bakılınca 3 blok var, MHP adını verdim. 3 hilali andırıyor.
Evet.
Şimdi orada bir meslektaşım Emre Arolat, tanınmış bir mimar, bir yanlışa düşmüş. Onu da buradan düzeltmek istiyorum. Üste bir helikopter pisti var.
Evet, evet.
Helikopter pistinin altında lokanta var. Böyle Ankara'yı yukarıdan gören dairesel. O pistin üstünde 3 hilal sembolü var. Yani havadan baktığınızda piste bayrak şeklinde, evet, o 3 hilali görüyorsunuz. Sayın Arolat zannetmiş ki işte 3 hilalli bina deniyor binaya.
Evet.
Bu 3 hilalden yani resimden, hayır. Binanın ana kurgusu. Kitleleri 3 hilali andırıyor.
Ha, evet.
Yoksa üstte bir resim çizildi 3 hilaldi.
Evet,
zaten
evet.
O 3 hilali.
Bunu da buradan açıklamamız iyi oldu o zaman.
Emre Bey, sevgili, evet, dostum, başarılı mimar meslektaşım. Benim küçüğüm tabii, babası annesi de mimardı yanılmıyorsam. Odana da selam gönderiyoruz. Çok, evet, eserleriyle o da göğsümüzü kabartıyor.
Peki, siyasete atılma dedik. Burada siyasetle ilgili iki sorum daha olacak. İçişe geçmiş iki soru olsun. Neden MHP? Ki ben tebrik ediyorum milliyetçi hassasiyetler dolayısıyla böyle bir parti seçmiş olmanız açısından. Neden MHP diyeceğim. Ve 57. hükümette de aynı zamanda bir danışmanlık, değil mi, söz konusu?
Baş danışmanlık
görevi,
evet,
söz konusu. Sayın Ecevit, bunları da biraz, evet, açarsak.
Evet, yani başta da çizdiğim gibi altını, eserlerinde de milliyetçi bir çizgi var.
Evet.
Yani her zaman geleneksel mimarimizden, bizim içimizden, folklorumuzdan çizgileri getiriyorum genelde binalarıma. Çağdaş yorumla onu çarpıştırıyorum. Bu çok zor bir sentez. Yani eskiyle yeni aynı binada birbiriyle evlendiriyorsun.
Evet.
Ve boşanmamak üzere evlendiriyorsunuz. Hı hı. Çünkü o şekilde yapılıyor. Bu çok zor bir sentez ama zamanı durduruyorsunuz bir nevi. Ama ülke ocaklarında veya MHP'nin gençlik teşkilatı, bir orada bir şeyim olmadı, hizmetim. Bulunmadım.
Evet.
Hep yurt dışında zaten.
Tabii.
Oradan oraya işte çalışıyorduk, konuşuyorduk. Tepeden inme geldi o teklif. İşte birileri söylemiş. Barbaros Nasun, biliyorum kimin de aracı olduğunu. Bir teknik üniversiteden talebem. Babası rahmetli Turgut Nasun Paşa. Evet. Rahmetli Başbuğ'un yardımcısıymış.
Evet.
Şimdi ben de işte geldiğimde İstanbul'a yerleşip tekrar işte çalışmaya başladığımda böyle heyetler geliyordu ofise. Teklifler geliyordu yani başka partilerden.
Siyaset.
Siyasi teklif. İşte belediye,
evet,
başkanlığı şu,
evet,
bu. Barbaros da bizim ofiste dolaşıyor, söyledi. Geliyor gidiyor, görmüş. Hemen babasına koşmuş. Demiş ki, evet, baba inanmayacaksın ama koca siyasete soyunuyor. Evet. Hemen afar topar Türkeş Bey'e.
Madem siyaset,
evet,
nasıl olacak o zaman.
Olsun, olsun, ben işte de çok onur duydum ve dediğim gibi Türkeş Bey de beni sağ olsun çok onore etti, yüceltti. Onun hatırasını unutmuyorum. Gittim Kıbrıs'ta doğduğu evi baktım, gezdim. Birçok projemiz vardı, gerçekleşmedi. Bir Kayseri Pınarbaşı köyünün yakınlarında tüm Türk dünyasından gelenlerin bedelsiz okuyup işte yiyip içecekleri bir büyük külliye düşünüyorduk. Olmadı.
O da güzel bir projeymiş.
Evet, evet. O da olmadı. Evet. Şimdi bir vakıf var ama eşi Seval Hanım.
Evet.
Kurdu. O belki yapacak. Bir de tabii hep hayalimizde Türkeş Bey'e daha görkemli bir anıt mezar isteği var. Mesajlar geliyor.
Güzel olur, evet.
Şu anda da fena değil. Yeri güzel, merkezi. Ama daha biraz daha belki vurgulu mu diyeyim, daha mimari mi diyeyim bilmiyorum.
Evet.
Öyle bir istek de var şeyden, camiadan. Şu anda partide bir üyeliğim yok ama evet. Kalpler.
Gönül değil mi?
Gönül birliği var.
Bu çok önemli zaten.
Evet. Orada şunu ifade etmek istiyorum. Hassas bir nokta. Niye beni sevdi Ülkücü Gençlik? MHP teşkilatı gençleri. Çünkü ben hakikaten çok farklı bir profil çiziyordum. İşte Amerika'da okumuş, evet. İki kere profesör olmuş, işte daha üst ünvanlar almış, iki dili, ana dili gibi bilen, gitar çalan, işte papaz okulunda okumuş. Yani hiç şeye uymuyordum.
Profille uymuyor değil mi?
Uymuyordum. Evet. Aykırı bir milliyetçi evet. profil çiziyordum. Fakat şöyle bir süreç oldu tahmin ediyorum. Oturup konuştuk. Yani çok iyi çocuklar var o gençliğin arasında. Dediler ki hocam biz çok bastırılmıştık. Yani bizi öyle bir bastırdılar ki işte biz sadece çek senet şeyi yaparız. Tahsilatı.
Evet.
Gece kulüplerinin işte kapısında bodyguardlık yaparız. Ülkücü gençlik bunu bilir. Sanatçı da olamaz. Onlardan sanatçı çıkmaz gibi bir yerleşmiş baskı vardı.
Evet.
Siz bir çıktınız, evet. Hepsini yıktınız.
Ne güzel.
Bizi aştınız, kabuğumuzu evet. kırdınız diye evet. beni çok sevdiler. Evet. Hala da çok seviyorlar. Tabii şöyle bir sıkıntı oldu, onu da buradan paylaşayım. İki kere MHP adaylığından sonra bir DYP ve DSP adaylığım oldu.
Evet.
Ona kırılanlar oldu.
Evet.
Ama ben belediye başkanlığına...
Belediye başkanlığı ayrı bir şey
partiler
çünkü.
Partiler üstü evet, biraz bakıyorum. Yani
tabii. Siz orada belki birikimlerinizi paylaşacaksınız.
Evet, ben İstanbul'a yapacaklarım evet. vardı. İstanbul başkanlığı teklif edilmişti. Zaten Mehmet Ağar Bey geldi. O da hocam biz de milliyetçiyiz dedi. Ben de hayır diyemiyorum zaten kimseye. DSP o da işte şimdi ismini unuttum. Genel başkanını hatırlayamadım. Çok zarif. Zeki Sezer Bey
evet.
geldi. Dedim Zeki Bey ben sağ kanattan evet. biliniyorum. Siz DSP'nin hem de İstanbul Büyükşehir adayı olmamı istiyorsunuz. Dedi biz siz Sayın Ecevit'in başdanışmanı olmadınız mı? MHP DSP ile koalisyon yapmadı mı?
Evet.
Beraber bu ülkeyi yönetmedi mi? Ne var bunda dedi.
Evet.
Ve onu da hayır diyemedim.
Olsun, o da güzel bir
oldu.
Olmuştur.
Evet. Evet 57. hükümette yani 99 seçimlerinde çok iyi bir performans hakikaten İstanbul'da çıkardık ve MHP oyları %18'e vurdu Türkiye genelinde. Birçok bakanımız o zaman sağ olsunlar açıp teşekkür ettiler. Yani isimleriyle sayabilirim Ramazan Mirzaoğlu, Abdülhalik Çay, Yusuf Ziya Gökalp miydi Hüsnü? Yusuf Gökalp evet, Tarım Bakanımız evet, evet, evet. gibi yani yanlış hatırlamıyorsam açıp hocam biz işte şuradan adaydık zorlanıyorduk çıkamayacaktık sizin o projeler işte ekranlardan siyaset meydanları falan bir geldi bir rüzgar biz dedi çıktık
güzel,
ve şimdi
evet.
de bakan olduk sağ olsunlar işte o dönem Sayın Bahçeli'nin de tabii şeyiyle tavasutuyla
evet.
başbakan başdanışmanlığına atandım ama çalışma yapamadık maalesef.
Evet.
O koalisyon ortamında
evet.
O zemini yakalayamadım.
Bu Sayın Ecevit'le olan şeyden mi bahsediyoruz? 57. hükümet.
Ecevit Bey başbakandı.
Başbakandı evet.
Sayın Bahçeli Bey başbakan yardımcısıydı. Mesut Yılmaz Bey
evet. başbakan yardımcısıydı.
Üçlü koalisyondu. Evet. Ben tabii Sayın MHP kadrosundan Sayın Devlet Bey'in tavasutuyla atandım.
Evet.
Ama tabii Başbakanın baş danışmanıydım. Ama dediğim gibi bir sağlıklı çalışma ortamı olamadı. O koalisyon işte hep gidip
koalisyon
geliyordu.
Koalisyon dönemleri her zaman böyle olmuştur zaten,
evet,
sizle alakalı bir konu.
Evet, istenilen çalışmaları yapamadım.
Çok verimli olamaz. Evet.
En fazla yaptığım o zaman Bayındırlık Bakanımız olan Koray Aydın Bey'i 5 kere beraber yurt dışına gidip işte projeler, açılımlar sağladım. Onun da belki vizyonuna bir katkım oldu.
Evet.
Kısmetse bundan sonra belki yine olur.
Peki efendim, bir dergiden ben bahsetmek istiyorum. Seyircilerimize göstermek istiyorum. World Architecture Masters.
Evet.
3 ayda bir çıkan.
Evet. Bir dergi.
Bir dergi, evet.
Dünya derginin mimar özelliği, ustaları, mimarlık ustaları.
Evet. Derginin özelliği her sayısında dünyaca ünlü bir mimarı konuk almaları. Daha doğrusu o mimarı işliyorlar konu olarak. Ve Türkiye açısından önemli bir övünçtür. 18. sayısında da Sayın Ahmet Bey'i, Ahmet Vefik Alp Bey'i dergi konu almış. Baştan aşağı tamamen size almışlar. Evet. Ve projeleriniz.
Kapakta da Taksim Camii projesi var.
Evet, bunu da buradan göstermiş olalım. Bu hepimiz için bir övünçtür. Tekrar tebrik ediyorum ben sizi.
Sağ olun, teşekkür ediyorum efendim.
Çok önemli. Ben efendim çok böyle sürükleyici bir şekilde hayat hikayenizi dinledik. Gerçekten siz Türkiye için bir değersiniz. Bunu bakın, şey de çok güzel. Bütün siyaset adamlarımız zaten sizi sahiplenerek bunu göstermişler.
Evet,
çünkü evet, bu çok önemli. Bakın ön yargıya da gerek yok bunda, çok güzel. Zaten rahmetli Türkeş'in bu derece sahiplenmesi başlı başına bir güzellik, onu hemen ifade edeyim. Ama onun dışında işte gerek DYP'den gerek DSP'den size bu şekilde bir yaklaşım sergilenmesi, ülkücü camianın sizi benimsemiş olması, tabii ki burada deneyimleriniz, tecrübeniz, yani diğer bir ifadeyle birikimleriniz, projeleriniz, eserleriniz, her şeyle beraber bakıldığında bir ilim adamısınız. Tabii bu şekilde bir yaklaşım sergilenmesi çok güzel. Çok bizi de sürükleyici bir şekilde hayat hikayenizi dinledik. Gerçekten öncelikle çok tekrar teşekkür ediyoruz. Programımızı kapatmadan önce ben sizden biraz toplumumuzla ilgili biraz mesajlar almak istiyorum. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi çok siyasete girmek istemiyorum ama siyasetin üst katmanlarında maalesef karşılıklı kullanılan bir yıpratıcı, gergin bir üslup ve dil var. Bu dil bakıyoruz sosyal medyada da kendini gösteriyor. Oraya da yansıyor. Bakıyoruz toplum, halkımıza da yansıyor, topluma da yansıyor bir şekilde. Günlük hayata da yansıyor. Fakat Türkiye çok önemli bir ülke, siz de biliyorsunuz. Şimdi rahmetli Türkeş'ten bahsettik. Rahmetli Türkeş'in ülküsü neydi? En önemli ülküsü Türk-İslam Birliği ülküsüydü. Türkiye'nin liderliğinde bölgede büyük bir, değil mi, güçlü bir devlet olabilmek, evet. Ki bu bizim genlerimizde de var. Siz de takdir edersiniz ki. Böyle bir ülkenin de tabii ki düşmanları, manileri mutlaka ki çok,
şüphesiz.
Değil mi? Her dönemde hep böyle önüne çelme takmak isteyen, engel olmak isteyen güçler, dış olsun, iç güçler, dış güçler neyse, her zaman olmuştur ve olacaktır da. Ama bu ülke son derece önemli bir ülke ve bunun önünde de bence en büyük engellerden bir tanesi yani toplumsal ayrılık, parçalanma, kamplaşma. Çözümü de yine toplumsal uzlaşmayla mümkün diye düşünüyorum. Şundan dolayı kenetlenmiş, birbirine kenetlenmiş bir toplumu dışarıdan ne kadar vurursanız vurun parçalayamazsınız. Ama o toplum kendi içerisinde parçalanıp bölündüğünde çeşitli, işte ne yaptılar yıllarca siz de biliyorsunuz. Türk-Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalıştılar. Alevi-Sünni, değil mi, oluşturmaya çalıştılar. Ermeniler de, Ermeni kardeşlerimizdeki milleti sadıkadır kendileri. Onlarla aramızda işte teşcir meselesini gündeme getirerek bir şey oluşturmaya çalıştılar. Maalesef bu şekilde böyle kamplaşmalar birçok alandan körüklenmeye çalışılıyor. Bu bir provokasyon amacıyla yapılıyor tabii ki bu. Böyle bir durumda da diyorum ki bu kadar önemli ve büyük bir ülke, lider konumundaki bir ülkenin en acil ihtiyacı olan şey toplumsal uzlaşmadır diye düşünüyorum. Bu gergin dilin, yıpratıcı dilin bir kenara terk edilmesi gerekiyor, bırakılması gerekiyor diye düşünüyorum ama siz hocamdan asıl bunları dinlemek isterim. Ne dersiniz? Bu konudaki yorumlarınızı alabilir miyim?
Çok haklısınız. Esasında Türkiye'miz idaresi zor bir ülke. Niye diye soracak olursanız, şimdi coğrafi olarak baktığımızda Türkiye'nin bir tarafı Batı ve Hristiyan dünyası. Öbür tarafı İslam, Doğu dünyası. Bir tarafta Irak, İran, Suriye. Öbür tarafta işte Bulgaristan ve Yunanistan'la başlayan bütün Avrupa. Tam bu araya gelmiş.
Evet.
Ve işte siz de demin saydınız, içinde birçok unsurlar var. Bir Orta Avrupa ülkesi gibi değil. Homojen bir toplum yok. Ama ben mimari bir örnekle bunu değerlendirmek istiyorum. Bizde şöyle bir diktum vardır. Çokluk içinden birlik. Bunu mimari olarak şöyle değerlendirelim. Bir diyelim mahalle yapıyorsunuz. Yeni bir işte kentsel dönüşümlü. Bütün binaları birbirinden aynı yaparsanız evet bir armoni, bir bütünlük, süreklilik, devamlılık olur ama sıkıcıdır. Her şey aynıdır. Öbür uçta, ekstremde her binayı birbirinden ayrı yaparsanız bu sefer de dağınıklık olur. Bir dil birliği yoktur. Burada sihirli formül çokluktan birlik çıkarmaktır. Evet. Yani farklılıkları kullanacaksınız ama sonunda tek bir obje, güzel tek ifadeniz. Bir evet. Tasarım, tek bir algı çıkacak. İşte o çok zengin oluyor, çok güçlü oluyor. Demin ifade ettiğim gibi birbirinin aynı etnik gruplar, her şey olduğu zaman monoton.
Tek düzelik var
tek
değil mi?
Tek düzelik var. Evet, evet. Ama eğer Türkiye'mizde de bu ham madde var, bu farklılıkları, doğu batı mesela şimdi seçim oldu, bakıyoruz haritaya, batı kısım bambaşka bir partiye yönelmiş. İşte ortası farklı,
doğu.
Uç yine farklı. Evet, evet. Bu farklılıklardan yani farklılıklardan birlik, çokluktan birlik. Bunun İngilizcesi unity from variety. Hı-hı. Yani değişikliklerden birlik. Evet. İşte buna ulaşmamız lazım. O zaman Türkiye çok güçlü olacaktır. Bugün maalesef siz çok haklısınız. Ayrışım ortamını maalesef görüyoruz ve bu her yere indirgenmiş durumda.
Ve körükleniyor. Evet. Sürekli körükleniyor. Bundan evet. Böyle sevinenler var sanki değil mi?
Aynen. Medyamız yani evet. Gazetelerimiz işte o tarafın bu tarafın.
Aynen öyle. Her mutlaka taraf olmanız diye de istiyorlar.
Evet. Evet. Bu bizi çok üzüyor. O bakımdan tahmin ediyorum hükümetimiz işte yakında Cumhurbaşkanlığı seçimimiz, arkadan milletvekilliği seçimimizde bu diyalog tekrar sağlanacaktır ve bu farklılıkların bir güçlü birliğe dönüşmesi Türkiye'mize nasip olacaktır. O zaman Türkiye'yi kimse tutamaz, bölgede muhteşem bir güç olur. O zaman da ben ve Türk mimarları bütün dünyaya ününü daha kolay gönderir ama tabii bu latife kısmıydı.
Tabii.
Amaç olan Türkiye'nin gücü.
Çok doğru.
Burada ve buradaki Türk toplumlarının ve tüm Türk İslam aleminin mutluluğu. Bunun için duacıyız, bunu bekliyoruz.
Ben sizi bu hassasiyetinizden ötürü bir kez daha kutlamak istiyorum. Gerçekten. Sağ olun. Bunlar çok önemli şeyler. Özellikle de siz sayın hocalarımızdan bunları duymak son derece önemli. Halkımıza da yine tekrar örnek olması dileğiyle inşallah umarım dinliyorlardır. Dinleyicilerimize umarım örnek olur hepsi. Tekrar teşekkür ediyorum efendim. Programımızın sonuna geldik.
Her çok güzel bir program oldu. Bir sonu var. Vardır,
evet, evet. Çok güzel bir program oldu. Çok akıcı. Çok gerçekten bizi sürüklediniz, götürdünüz.
Daha çok konuşacak
daha
şey
da,
var
evet,
ama
daha başka belki programlarda inşallah çok isteriz.
Beraber oluruz. Ben de televizyonunuzu kutluyorum. Beni konuk ettiniz. Bundan da çok müteşekkir oldum. Sağ olunuz. Güzel mesajları topluma vermeye devam ediniz. Sağ olunuz, var olunuz.
Peki. Efendim bir hayata dair programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.